Ayrım 30.
Damat paşayı sadrazamlığa getirmesi için kaç kez gidip kardeşine yalvarmamış mıydı? Eşinin başarısızlıklarını herkes gibi o da gördüğü halde neden kendisini bu maceradan vazgeçmeye zorlamamıştı? Oysa çevresindeki bütün dostları ona imparatorluğun sonunun yaklaştığını anlatıyor, o bunlara hiç inanmıyordu. Onun da gözünü iktidar hırsı bürümemiş miydi? Örneğin Nişantaşı'ndaki Harciye Köşkü'nde yaşamaya bayılıyor ve kocasının her dönemde Dışişleri Bakanlığı'nı bırakmaması için elinden geleni yapmıyor muydu? Neden Kuvayi Milliye'ye, Mustafa Kemal'e ve arkadaşlarına hiç güven duymamıştı? Kocası sadrazam olmasa belki gerginlikler bu kadar tırmanmayacak ve barışçı çözüm yolları bulunacaktı. Oysa damat paşayı hiç mi hiç uyarmamış ve onu savunmaktan hiç geri kalmamıştı. Ne çılgınca bir hayranlıktı bu. Demek ki kendi kafası da bu kadar işliyordu, bilgi dağarcığında çevresindeki boş kafalı insanların sözlerinden başka hiçbir şey yoktu. Doğru dürüst bir eğitim mi görmüştü? Sarayda buna önem mi veriyorlardı? Kadın efendilerin, sultanların, cariyelerin, harem ağalarının dünya görüşleri, düşünceleri, gözlemleri ve önerileriyle insanın kafası işte ancak bu kadar işliyordu. Eğitime ve bilgiye dayanmayan bir sağduyunun yakıtı da bir yerde tükeniveriyordu. Ferit Paşa ile Mediha Sultan 2 yıla yakın bir süreden beri Balta Limanı'na ilk kez ayak basıyorlardı. Alelacele her şeyi toplayıp bavullarını hazırladılar. Ne anılar yoktu bu sahilhanede, ne aşklar yaşanmıştı. İlk büyük aşkı Necip Bey'in duvarda asılı resmi hala kendisine bakıyor ve hiç sıkılmadınız mı Mediha Sultan, neden böyle yaptınız diye soruyordu. Nasıl benim en yakın arkadaşımın karısı oldunuz? Neden benden hiçbir tatlı anıyı yaşatmadınız? Sokakta kalmamıştınız, çok rahat yaşayabilirdiniz. Sultandınız, gelirleriniz de vardı. Neden gözünüzü bu kadar hırs bürüdü? Yaşadığımız o kutsal aşkı neden böyle çiğneyip geçtiniz? Yine de size acıyorum Mediha Sultan, şimdi ne olacaksınız? Nereye sığınacaksınız? Yolunuz açık olsun benim anılarımın sultanı. Mediha Sultan sahilhanedeki eşyalarını toplarken kafasından bunlar geçiyordu. İlk evliliğinde giydiği gelinliği yanına alsın mı almasın mı? Ya Necip Bey'in ona hediye ettiği taşlar, küpeler, bilezikler, gerdanlıklar, broşlar, birlikte kullandıkları kristal bardaklar, kaseler, İznik çeşmi bülbülleri, altın yaldızlı tabaklar, sürahiler. Evin her köşesi binbir anı doluydu. Bunları nereye taşıyabilirdi? Pencereden gördüğü boğazın suları, karşıdaki mor tepeler, uçuşan martılar, korudaki bülbül sesleri, denize vuran ay ışığı, sandallar, arabalar, bunları nereye götürebilirdi? Anılar yalnız birlikte yaşanan nesnelerde değil, bütün belleğinde ve duygularındaydı. O nesnelerden uzaklaşınca anılardan bir şeyler yok oluyordu. Kolay mıydı her şeyi saklayabilmek ve korumak? Mediha'nın gözlerinden yaşlar boşanıyordu ve kendi kendine soruyordu. Mediha Sultan nereye böyle? Sonra kulağında anası Gülüstuğ'un sesi çınladı. Kızım Mediha nereye böyle? Arkasından babasının sesini duyar gibi oldu. Mediha beni burada mı bırakıyorsun? Sonra Verdi Cenen kadının sesi kulağına geldi. Medihacığım mutlu olabildin mi bari? Verdi Cenen kadın o 33 yaşındayken ölmüştü. Ferit Bey'i de tanımış ama hiç gözü tutmamıştı, yine de kızım sen mutlu ol yeter diyordu. Kulağına sesler geliyordu. Nereye Mediha Sultan, nereye? Bütün halk kocandan nefret ediyor Mediha Sultan. O bir hain, o bir cahil, o bir egoist, o korkunç bir sahtekar, yalancı, beceriksiz. Koca imparatorluğu çökertti. Atalarının kurduğu imparatorluktan bugüne ne kaldı? Bunun en büyük sorumlusu kocan değil mi? Zaten artık olan oldu, vakit çok geç Mediha. Ferit Paşa bir yandan, o bir yandan giysilerini, belgeleri, mektupları, taşları, takıları topladılar. Bazılarını el çantalarına yerleştirdiler, bazılarını da bavullara. Mediha'nın oğlu Sami ve torunu Rüknettin de kendi eşyalarını topluyorlardı. İngiliz istimbotu Rıhtım'da onları bekliyordu. Harem ağalarının ve uşaklarının yardımıyla valizler istimbota yerleştirildi. Dördü de telaşla tekneye bindiler. Ya kıyıdan görüp de saldırırlarsa diye bir korku vardı içlerinde. Ama kimseye görünmediler. O saatte hiç kimse yoktu kıyılarda. İngiliz istimbotunun motor gürültüsü de kimsenin kulağını tırmalamadı. İstimbot denizi yara yara boğazda ilerlerken Ferit Paşa ile Mediha Sultan kameraya kapanmış titreşiyorlardı. Son bir kez boğaz kıyılarına bile bakamadılar. İstimbot Rumeli Hisarı'nın önünden gürültülerle uzaklaştı. Sonra Bebek, Beşiktaş, Dolmabahçe Sarayı ve Tophane açıklarından Sarayburnu'na uzandılar. İstimbot'un pervanesi artık Marmara sularını köpürtüyordu. Bir süre sonra tekne Yeşilköy'de bir balıkçı iskelesine yanaştı. Yolcular yine korkuyla istimbottan iskeleye çıktılar. Valizler de indirildi. İskelede kendilerini bekleyen İngiliz askerleri ve bir otomobil vardı. Yolcuları tren istasyonuna götürdüler. Mediha Sultan yüzünü çarşafla örtmüş, Ferit Paşa da bir boyun atkısı ve kalın kara gözlüklerle yüzünü gizlemişti. İngiliz istihbarat subayı Albay Maxwell, "Endişe etmeyin, her şeyi en ince noktasına kadar düzenledik, Semplon Ekspresi sizi almak için burada duracak," dedi. Gerçekten de öyle oldu, yolcular trene yerleştiler. Kaçışlarını aceleden Vahdettin'e bile bildirememişlerdi. Damat Paşa'nın eşiyle birlikte kaçtıkları hünkâra bildirildiği zaman Vahdettin hem devleti bu hale getirdi hem de kaçtı demekle yetindi. O yıllarda Anadolu'da yeni bir tarih yazılıyordu. Vatan düşman işgalinden kurtulmuş, Ankara'da bağımsız ve egemen bir devletin temelleri atılmıştı. İstanbul'un kurtuluşu da artık gün mesafesiydi. Meclis düşmanla işbirliği yapanları, asker kaçaklarını, halkı ayaklanmaya kışkırtanları, casusları, soyguncuları, çetecileri, ırz düşmanlarını, halka eziyet edenleri yargılamak için istiklal mahkemelerinin kurulmasına karar verdi. Yargı kurulları milletvekillerinden oluşuyordu. Ankara'da kurulan ve Gaziantep mebusu Kılıç Ali, Elazığ mebusu Hüseyin Bey ve Cebeli Bereket mebusu İhsan Bey'den oluşan İstiklal Mahkemesi de damat Ferit Paşa'nın vatana ihanet suçlarını inceledi ve gıyabında idamına karar verdi. Ama karar uygulanamadı. 11. Bir yangının sonu. Damat Paşa, üvey oğlu Sami ve torunu Rüknettin'le birlikte aktarmalı bir tren yolculuğundan sonra Fransa'nın güney kıyılarında Monte Carlo yakınlarında Cap Day'a geldiler. Cap Day, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in yazlarını geçirdiği bir kıyı kasabasıydı. Önce bir otele yerleştiler ama Paşa Cap Day'ın sessizliğinden çabuk sıkıldı, zaten hep bunalımlar içindeydi. Kısa bir süre sonra İtalyan sınırı yakınlarında son kıyı kenti Manton'da bir villa kiralayarak oraya yerleştiler. Damat Paşa akşamları kıyıdaki kafelere ve lüks otellerin barlarına giderek oralarda viskisini içiyordu. Paşa'nın İstanbul'daki şaşalı yaşantısından sonra Manton'daki barlar ve restoranlar çok sönük kalıyordu. Damat Paşa'nın hovardalık içinde yaşadığı ve har vurup harman savurduğu bir dönemde bir İngiliz büyükelçisi şöyle demişti. "Ben dünyada gerçek anlamda lüks ve zenginlik içinde yaşayan iki kişi gördüm. Biri bizim Hindistan'daki sefirimiz, kral naibi olan ünlü bir lordtu, ikincisi de zatı devletleri." Damat Paşa Manto'nun en seçkin berberlerinde saçlarını kestiriyor, tırnaklarını yaptırıyor ve barlardaki kızlarla tatlı tatlı sohbet ediyordu. Bu sohbetlerin nerede bittiğini de kimse bilmiyordu. Paşa Manton'daki yaşama çabuk alışmış, artık hiç yabancılık çekmiyordu. Otellerin barlarında İngiliz turistlerle dost oldu, akşamları viskisini yudumlarken kendini Londra'da sanıyordu. Sanki bir imparatorluğu bitiren adam kendisi değildi. Çoğu zaman kimliğini gizlemeye çalışıyor ama karşısındakiler onun Türk olduğunu anlarlarsa, "Evet Türk'üm, Osmanlı ailesindenim ama ben hiç politikaya bulaşmadım, nefret ederim politikadan, ben ticaretle uğraşırım," diyordu. Diyordu ama karşısındakiler bununla yetinmiyorlar. "Türkiye'de büyük bir askerin çıktığını duyduk, vatansever bir kahramanmış. Yunanlıları İzmir'den kovmuş, bağımsızlık savaşını kazanmış, şimdi de cumhuriyeti ilan edecekmiş, doğru mu?" diye sordukları zaman damat paşa ne diyeceğini şaşırıyor. "Evet evet, elbette biliyorum. O bir asidir, çetecidir, eşkıyadır, bolşeviktir," demeye kalkınca da karşısındakiler, "Monsieur, monsieur, siz kaç yıldır yurt dışındasınız? Sizin dünyadan haberiniz yok. O çağımızın en büyük adamı. Türkiye'nin kurtarıcısı, lütfen ona saygılı davranın. Bir gün siz de onun değerini anlayacaksınız diye damat paşayı susturuyorlardı. Olacak şey miydi bu? O bütün Fransızların, İngilizlerin kendisinden yana olacağını umut ederdi. Oysa hepsi Mustafa Kemal'i tutuyorlardı. Bir gün yine böyle bir büyük otelin barında viskisini içerken barmen, "Monsieur" dedi, "sizi tanıdım artık. Önemli bir iş adamısınız. Geçenlerde bir gazetede okudum. Osmanlı İmparatorluğunu çökerten son başbakanlardan biri kaçıp Fransa'ya sığınmış. Haberiniz var mı?" "Adam memleketini batırmış, sonra da gelmiş Fransa'ya sığınıyor. Bunları sokmamalı Fransa'ya. Ne halleri varsa görsünler. İşledikleri cinayetlerin hesabını versinler, değil mi ama? Yarın bütün devletler bu gibi hainlerden hesap soracaklar. Devletler üstü mahkemeler kurulacak, bunlar cezalarını bulacaklar." Damat Paşa'nın sırtından soğuk terler boşanıyordu. Ne diye Fransa'ya gelmişti sanki? Onun ikinci, hatta birinci vatanı İngiltere değil miydi? Oradaki publarda insanlar hiç böyle şeylere burunlarını sokarlar mıydı? Bu gibi tatsız konuşmaları duydukça Damat Paşa'nın karnı ağrıyordu. Midesi yanıyordu. Artık bir daha barlara, kahvelere gitmemeye karar verdi. O zaman da kendini dinliyor ve her yanının sancıdığını sanıyordu. Sonunda yatağa düştü. Mediha Sultan, üvey oğlu Sami, üvey torunları hiç onu yalnız bırakmadılar. Doktorlar ülser, belki de mide kanseri teşhisi koydular. Artık yolun sonuna gelmişti. O sıralarda İstanbul'da da hanedanın yaşam koşulları çok güçleşmişti. Kuvayi Milliye'nin başarılarından sonra 30 Ağustos'ta büyük zafer kazanılmış ve 9 Eylül 1922'de Yunanlılar İzmir'den denize dökülmüşlerdi. Vahdettin ve İstanbul hükümeti ancak 2 ay dayanabildi. Milli mücadeleyi kazanmış olan ordu artık İstanbul'un kapılarına gelmiş ve Ankara hükümetinin temsilcisi Refet Paşa İstanbul'a girmişti. Düşmanla işbirliği yapanların günleri sayılıydı ve hepsi bunun bilincindeydiler. Çıkıp gitmekten başka çare kalmamıştı. Ama nereye? Ona İngilizler karar vereceklerdi. 17 Kasım 1922'de Yıldız Sarayı'nda 11 kişilik bir grup oluşturuldu. Sultan Vahdettin, 10 yaşındaki oğlu Ertuğrul Efendi, Başmabeyinci Ömer Yaver Paşa, Baştabip Reşat Paşa, Harem Ağası Masar ve Hayrettin Ağlar, Tütüncübaşı Şükrü Bey, Seccadecibaşı Büyük İbrahim Bey, Esvapçıbaşı Küçük İbrahim Bey, Berberbaşı Mahmut Bey ve Yaver Kaymakamı Zeki Bey. Yani padişahın bir numaralı kadrosu bu insanlardan oluşuyordu. Biraz hüzünlü değil mi? İki harem ağası, tütüncübaşı, seccadecibaşı, esvapçıbaşı, berberbaşı, bir doktor, bir albay ve bir de mabeyincibaşı. İngilizler kendisini ve takımını iki ambulansa bindirerek Balmumcu, Nişantaşı ve Dolmabahçe yoluyla Tophane rıhtımına getirdiler. Oradan da Malaya gemisine bindirerek Malta yoluna çıkardılar. Malaya gemisi 20 Kasım'da Malta'ya ulaştı. İngilizler Osmanlı padişahını orada 1,5 ay konuk ettiler. O arada 1 Kasım 1922'de Ankara'da saltanatın ilgasına karar verildi. Yani Sultan Vahdettin'in sultanlığı artık sona ermişti. Son padişah Malta'da biraz sıkılır gibi oldu, Mekke'ye gitmek istedi. O zamana kadar hiçbir Osmanlı padişahı Mekke'ye gidip hacı olmamıştı. Vahdettin Mekke'yi ziyaret etmek istediği zaman da hac mevsimi değildi. Ama padişah belki İslam alemi ayağa kalkar diye düşünmüş olabilirdi. İngilizler bu Mekke gezisine karşı çıkmadılar. 5 Ocak 1923'te bir İngiliz savaş gemisi Vahdettin'i Süveyş'e doğru yola çıkarttı. Port Said'de Ürdün Kralı Emir Abdullah karşıladı kendisini. Oradan başka bir gemiye bindi. 15 Ocak'ta da Cidde'ye vardı. Bu kez de Kral Hüseyin karşıladı Vahdettin'i ama kendisine ne Osmanlı padişahı gibi davrandılar ne de Müslümanların halifesi gibi. Vahdettin biraz bozuldu. Demek onlar bile kendisine beklediği resmi saygıyı göstermiyorlardı. Karşılamaya gelenler arasında şair Rıza Tevfik de vardı. Vahdettin ay sonuna kadar oralarda kaldı. Sonra kendisine Taif'te kalmayı önerdiler. Orada hiç Mithat Paşa'yı düşündü mü acaba? Devrik padişah oradan da pek hoşlanmadı. Yine Mekke'ye döndü. Vahdettin Cidde'de, Mekke'de ve Taif'te şiirler yazdı ve şarkılar besteledi. Mekke'den sonra Filistin'e gitmek istedi. İngilizler izin vermediler. Kıbrıs'a gitmek istedi, İngilizler ona da hayır dediler. Yani İngiltere Vahdettin'i kendi toprakları üzerinde barındırmak istemiyordu. İsviçre'yi önerdiler, olmadı, orada da Lozan Konferansı toplanacaktı. İngilizler sonunda 28 Nisan 1923'te Vahdettin'i ve beraberindekileri bir vapura bindirerek İtalya'ya gönderdiler. Son padişah ve yakınları 2 Mayıs 1923'te de Cenova'ya ulaştılar. Limanda kendilerini karşılayanlar arasında damat Ferit Paşa da vardı. 2,5 yılı aşkın bir zamandan beri eniştesiyle ilk kez karşılaşıyordu. Sarılıp öpüştüler. Mediha Sultan da oradaydı. Vahdettin ablasına kavuşmanın heyecanını yaşadı. Mediha Sultan'ın oğlu Sami de kendisini karşılamaya gelmişti. Hepsinin gözlerinden sevinç yaşları boşanıyordu. Vahdettin'in San Remo'da bir villaya yerleşmesi uygun görüldü. Orada Villa Nobel denen çok görkemli bir villa vardı, boştu da. Son padişah beraberindeki 10 kişiyle birlikte oraya yerleşti. O sırada Mecit Efendi halife olmuştu ama bir süre sonra Büyük Millet Meclisi hilafetin kaldırılmasına ve hanedanın Türkiye topraklarından çıkartılmasına karar verdi. 3 Mart 1924'te kabul edilen bu yasayla Osmanlı ailesindeki erkeklerin 24 saat, kadınların da 10 gün içinde memleketten ayrılmaları kararlaştırıldı. Hanedan 141 kişiden oluşuyordu, 10 gün içinde hepsi İstanbul'dan ayrıldı. Koca bir tarih böylece kapanmış oluyordu. 600 yılı aşan bu dönemde ne zaferler kazanılmamış ne başarılar elde edilmemişti. Ama aydınlanma dönemine ayak uyduramayan hünkârlar ve çevrelerindeki çağ dışı sadrazamlar, imparatorluğu çökerten bu depremin yarattığı yıkımları onaracak hiçbir şey yapamamışlar, devlete son ölüm darbesinde damat Ferit vurmuştu. Vahdettin 16 ay San Remo'daki villada yakınlarıyla birlikte kaldı. Mediha Sultan kardeşini pek yalnız bırakmak istemiyor ve Manton'dan sık sık San Remo'ya gelerek onunla dertleşiyordu. Ferit Paşa da ölünce Mediha Sultan Manton'da yalnız kaldı, kardeşine yakın olmak için San Remo'ya yerleşmeye karar verdi. Hilafetin kaldırılmasından sonra başkaları da San Remo'ya geldiler. Villa Nobel'de yaşayanların sayısı 30'a yaklaştı. Hiç akla gelmeyen kimseler de Vahdettin'den para sızdırmak için San Remo'ya akın ediyorlardı. Oteller İstanbul'dan gelen sürgünlerle doldu. Villa Nobel hem çok pahalıydı hem de konuklara dar geliyordu. Bunun üzerine bütün aile 1925 Haziran'ında yine San Remo'da Villa Manolya adlı başka bir köşke taşındı. Artık paralar tükenmişti. Mediha Sultan ailenin imdadına yetişmek için babası Abdülmecit'in küçükken kendisine hediye ettiği çok değerli bir zümrüt yüzüğü satmaya karar verdi. Yüzük Londra'da satıldı ama gelen para da kısa zamanda eridi gitti. 1926 Mayıs'ın 16'sında akşam yemekten sonra bütün yakınları yine Vahdettin'in odasında toplanarak sohbet ettiler. Vahdettin yatsı saatinden sonra çevresindekilere "Hadi gidin namazlarınızı kılın da yatın artık" dedi. Onlar da dağıldılar. Vahdettin'in midesi bulanıyordu, çıkardı. Kısa bir süre sonra uzandığı şezlongun üzerinde kendisini cansız buldular. 65 yaşındaydı. Vahdettin'in ölümünden sonra Mediha Sultan miras işlerinin çözümüyle uğraştı. En büyük yardımcısı oğlu Sami'ydi. 45 yaşındaydı, 5 oğlu ve 2 kızı vardı. Mediha Sultan çok saygınlığı olan bir büyük anne durumundaydı. Torunları kendisini çok seviyor ve onu üzmemek için büyük özen gösteriyorlardı. Hanedandan San Remo'ya ve Fransa'nın güney kıyılarına yerleşmiş olanlar da sık sık onu ziyarete geliyorlardı. Yaşı 70'e geldiği halde aile içindeki otoritesini hiç yitirmemişti. Çantasında her zaman bir tabanca taşıyordu. Mediha Sultan çok alışmıştı San Remo'nun havasına, sokaklarına ve parklarına. Bazen yanına hiç kimseyi almadan yürüyüşlere çıkıyordu. Civitavecchia denen eski kentin dar sokaklarından ve merdivenlerden yukarılara kadar çıkıp oradan denizi seyretmeye bayılıyordu. Gidip gelirken oralarda aşina yüzlerle karşılaşıyor ve onlarla gülümseyerek selamlaşıyordu. Yaz başlarına kadar uzanan çiçek mevsiminde de Mercato dei Fiori denen çiçekçiler pazarını sık sık dolaşıyor ve eve oradan karanfiller, güller, sümbüller, menekşeler, laleler ve mimozalar alıyordu. Bunları gördükçe Balta Limanı'ndaki çiçekçileri düşünüyor ve içine bir hüzün çöküyordu. San Remo gazinosu her mevsim kentin en canlı yeri oluyordu. Mediha Sultan bazen gazinonun terasında oturup bir espresso içmeyi de çok seviyordu. Yazları deniz mevsiminde plaj tıklım tıklım doluyor ve insanlar yılın modası mayolarla kumların üzerindeki şezlonglarda güneşleniyorlardı. Mediha Sultan bunları ancak uzaktan seyredebiliyordu. Bayıldığı yerlerden biri de eski kentin içindeki Piazza Castello'ydu. Zaman zaman oradaki kahvelerin birinde bir gelato, dondurma yediği de oluyordu. Bazen de İmparatoriçe gezisinde Kanarya Adaları'ndan getirilmiş palmiyelerin altında dolaşmayı seviyordu. Ama gelini Peyrestu Devletan ve torunları kendisini hiç yalnız bırakmak istemiyorlardı. 7 torunu vardı: Bahattin, Rükneddin, Said, Fatma Kamuran, Gülüstü, Fethi ve Mehmet Ekrem. Çocuklar babaannelerine bayılıyorlar, o konuşurken gözlerinde bir tarih canlanıyordu. Mediha Sultan torunlarına bol bol saray anılarını, babasını, annesini, kardeşlerini ve büyük babaları Necip Paşa'yı anlatıyor, bu anılar kulaktan kulağa geçsin istiyordu. Zaman zaman nereden nerelere geldiğini düşünüyordu. Dolmabahçe Sarayı'nda Abdülmecit'in kızı olarak başlayan yaşam. Sonra 5 yaşındayken babasının, 3 yıl sonra da annesinin ölümüyle ortalarda kalması, Verdi Cenan Hanım'ın analığı. İlk aşkı, Necip Bey, mutlu bir evlilik. 4 yıl sonra kocasının ölümü, Ferit Bey'le başlayan yeni bir yaşam. Eşinin başarısızlıkları, İstanbul'dan kaçış, korkular içinde bir serüven ve acı bir son. 9 Ocak 1929'da İstanbul'da yayınlanan Vakit gazetesinde şöyle bir haber çıktı. Vatan haini damat Ferit'in eşi Mediha Hanım, 5 yıldan beri ikamet ettiği San Remo'da 3 kanunu evvel Aralık 1928'de 72 yaşında vefat etmiş ve cenazesi kendi oğlu, torunları ve yakınlarının huzurunda kaldırılmıştır. Allah rahmet eylesin. Kitabın sonu.